havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. 2 Ocak 2023 Pazartesi 15 ile 16 arasında Anlat Bana da yine karşınızdayız. Yeni yılın ilk programı. Yeni bir yıla umutla girelim. Heyecanımızı asla yitirmeyelim ve umutsuz asla ve asla olmayalım. Çünkü 2022'de el alemin parasıyla 7 kişilik havaya attık. 2023'te Swap adını verdiğimiz yabancı parasıyla geri dönüşler var. Yani borçları ödeyeceğiz. Borçları nasıl ödeyeceğimiz önemli ama yeni yıla baktığımızda bizim için bugün enflasyon, enflasyon yarın, bizim için ihracat verisi önemliydi. Çünkü 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefi koymuştuk. 254.2 milyar tabii ki dolarlık bir ihracat hedefini buna yakaladık ihracat. Peki ithalat ne? Özellikle cari açık ne? Dış ticaret açığı ne? Bilmiyoruz. TÜİK açıklarsa bütün bunları öğreneceğiz. Bunları öğreneceğiz ama işin önemli ikinci ayağı. Detaylara girmeyeceğiz. Bugün ne var? Cumhurbaşkanı'nın öncülüğünde kabine toplanacak. Açıklamalar. Bizim takıldığımız nokta ekonomik yolculuk, makroekonomik hedefler ama asıl önemli yolculuk bizim için nedir derseniz ücretlinin durumu. 23.7 milyon ücretli var bu ülkede. 17 milyon işçi, 12 milyon 500 bin emekli, dul yetim maaş alanları sayarsak 13,5 milyon emekli, 2 milyon 250 bin EYT'li. İşte burada duralım. Çalışanları ilgilendiren en önemli konulardan biri ne? Vergi dilimi meselesiydi. Vergi diliminde daha fare bile doğuramadı. Neden? Kim nerede hata yaptı? Buna bakacağız. Profesör Doktor Murat Batı, 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi telefon hattımızda. Murat Bey merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Daha fare bile doğuramadı diyorsunuz bugün vergi dilimi meselesinde. Öncelikle ne kadarlık, siz de tabii ki maaş alıyorsunuz, ne kadarlık bir kaybınız var vergi diliminde değişmeyen yolculuk yüzünden?
Şimdi şöyle bir olaydı. Bizim vergi dilimi dediğimiz mevzu gelir vergisi kanunu 103. maddedeki vergi tarifimiz. Bu tarife 32 bin lirayla başlıyordu %15. 32 bin ile 70 bin aralığında gelir elde ettiysek %20. İşte katmerli bir şekilde 5 basamaklı artarak devam ediyordu. Bunu ilgili maddesi, gelir vergisi kanunu ilgili maddesine her sene yeniden değerleme oranı kadar artar diye bir hüküm var. Cumhurbaşkanı da bu oranı yarıya kadar da %50'ye kadar da artırma ihtimali vardır. Bu yıl düzenlendi, %122.93 yapıldı ama %5 kesirler dikkate alınmaz dendi. O yüzden ilk dilim normalde 71 küsür bin lira olması gerekirken 70 bine tekabül etti. Tamam, orada da bir sorun yok. Böylece ilk dilim 32 binden 70 bine çıkmış oldu. Yani 2023 yılında aldığımız maaşlar SGK işsizlik primi kesildikten sonraki kısım 70 binin altında kaldığı sürece %15, aşarsa %50 bine kadar giderse %20, onu da aşarsa %27 şeklinde devam eden bir süreç var. Bunu sendikalar, özellikle sendikalar 105 bin olması için bir çaba sarf etti, söylediler. Eylemler yapıldı, olsun tabii ki. Ancak küçük bir matematik hesabı yaptım ben. 70 bine çıktı, 105 bine çıksaydı ne olacaktı? Bizim gelir vergisi kanunumuzun 23. maddesi bir hüküm var. Diyor ki asgari ücrete kadar olan asgari ücreti aşan ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmı gelir vergisinden istisnadır. Peki ne yapıyoruz biz? Biz önce maaşı dilime sokuyoruz, vergi hesaplıyoruz. Sonra asgari ücreti de aynı dilime sokup hesaplıyoruz. Bu yüzden asgari ücret normal koşullarda asgari ücrete kadar olan kısım, yani 8500 6,80 çarpı 12 ay 102 küsür bin lira yapıyor. Eğer ilk dilim 70 bine 105 bine çıksaydı biz onu da %15 ile yapacağız. Yani mahsup edeceğimiz, indirdiğimiz vergi oranı da azalıyor. Özellikle DİSİK Başkanı Sayın Çerkezoğlu'nun önerisi %10'a kadar da insin şeklindeydi. %10'a kadar da inmiş olsaydı, %10'a kadar da inmiş olmuş olsaydı bu noktada yine bir kayıp ortaya çıkıyordu. Yani asgari ücret bununla da ilgili hesaplanmış olacaktı. Bu şekilde hesaplanacaktı. Yani bizim maaşımızdan hesaplanan vergi düşüyor ama mahsup edeceğimiz tutar da aynı oranda düşüyor. Bu yüzden pek matematiksel bir sonucu olmuyor. Bir hesap yaptım. Dedim ki ilk dilim eğer sadece 105 bine çıkmış olsa, yani 70 binden 105 bine çıksa ve şu anda ortalama 20 bin TL brüt maaş alan birinin maaşında aylık 145 TL bir fazlalık olacak. Sadece 145 TL. Aylık diyorum, özür. Yıllık 145 TL bir fazlalık olacak. Bakın yıllık. Yani gelir dilimi şu anda ilk 70 binde 105 bin olsaydı Sayın Çerkezoğlu'nun dediği gibi, o zaman 145 lira bir fazla almış olacaktı. İlk dilimi de %15'ten %10'a düşürmüş olsak, yine hesabını yaptım. Hatta dün 5 saat kadar böyle defalarca hesap yaptım. Hata mı yapıyorum acaba diye. Maalesef İlk dilimi de %10'a düşürdüğümüz an itibariyle de böylece 363 TL bir maaş farkı çıkıyor. Yani yıllık, bu da bakın yıllık. Ay, yani bir günlük asgari ücret tutarı dahil. O da onun miktardaki bir tutar bu. 363 TL bir şey yapıyor. Böyle bir şey meydana geldi. Yani
şimdi araya giriyorum. Araya giriyorum. Mesele, siz %15'in %10'a çekilmesinin hiçbir şey getirmeyeceğini.
Anlamsız, evet.
Evet, buradaki asıl meseleye fokuslanalım. Kim? Diyorsunuz ki sendikalar hata yaptı. Bazı vergi uzmanları hata yaptı. Hata yaptı. Cumhurbaşkanının söylemiyle düzeltilemeyecek kadar konu hassas. Kanuni bir düzenleme mi gerekiyordu? Bunu söyleyin bize.
Aynen öyle. Şimdi bu şöyle bir şey. Cumhurbaşkanı'nın anayasanın 70. maddesinde Cumhurbaşkanı'na bazı şeyleri değiştirme yetkisi verilmiş. O da kendi kanunda o yetkiyi verme şartıyla. Bunlardan biri vergi oranıdır. Ama kanun maddesini değiştirme yetkisi yok Cumhurbaşkanı'na. Bunu bir genel tebliğiyle ya da başka bir düzenlemeyle yapma ihtimali de yok. Bu kanun düzenlemesi lazım. Hatta bu düzenleme yapıldığı zaman Twitter'da sordular. Hocam akşam resmi gazetede değişir mi? Bunun kanunla değişmesi gerekiyor. Bildiğim kadarıyla mecliste böyle bir kanun teklifi de yok ki akşam Cumhurbaşkanı'na gitmiş olsun, imzalamış olsun. Böyle bir jet kanun düzenlemesi de, böyle bir mevzuat hükmü de yok bizim ülkemizde. O yüzden bunu beklemek zaten hayaldi. Açıkçası düzenlemenin. O yüzden 23. maddenin 18. bendi kavramını biz önce maaşları vergi dilimine sokup, sonra istisna edilecek asgari ücret tutarını da dilime sokup öyle bir mahsup etme uygulaması var. Bunu biz önce vergiyi, toplam geliri dilime sokmadan önce istisna edilen tutarı düşüp kalan tutarı vergi dilimine tabi tutarsak, tutarsak o zaman işin rengi değişiyor. Hatta şöyle değişiyor. Bu söylediğim sistemi yapsak, yani 20 bin TL brüt maaş alacak olan, 2023 Ocak'tan itibaren bu maaşı alacak olan kişiye yıllık 7280 TL fazla para ödemiş olacağız. Yani sendikaların ve bir kısım tırnak içinde uzmanların ifadesiyle 363 TL bir sonuç yaratacak yıllık. Ama bunu yapmış olsaydık, buna fokuslanmış olsaydık, talebimiz budur deyip bunun üzerine yoğunlaşmış olsaydık, 7280 TL gibi bir bedel ortaya çıkıyor. Bu 23 TL bir maaş alan biri için geçerli. Maaş arttıkça sayı da değişiyor tabii ki, ama bugün Türkiye'de 20.000 TL'nin üstünde aylık maaş alan sayısı
mutlaka şey, onlara girmiyorum. Asıl mesele konuyu tartışma biçiminde, hesaplama hatasında ve vergi diliminde. Ücretlinin vergi dilimine girmemesini ve daha az kesinti yapılmasını sağlayacak sürecin kanuni bir düzenlemeye ihtiyaç duymasıydı. Bunu anlatıyorsunuz değil mi?
Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yanlış yerden medet olduk yani. Çapıcı
yani,
başkasını bağladık yani.
Aynen. Peki son soru. Bakan Nebati niye bu kadar çok açıklama yapıp hiçbir şey söylemedi sizce?
Bence o biraz daha şöyle. Yapılan taleplere karşılık verdi. Hani talep doğru olmuş olsaydı sanıyorum oradan da doğru cevap gelebilirdi. Ben bakan olmuş olsam şu konjonktürde, şu sistemde, bu zihniyette sanıyorum farklı davranmazdım. Yani siz yanlış yapıyorsunuz. Gelin bunu talep edin de bunu çözelim. Böyle bir şey yok.
Peki, ben size teşekkür ediyorum. Ben vergi teşekkür dilimi meselesinde konunun kamuoyuna getiriliş biçimi, tartışma yapma biçimi doğru değildi. O yüzden hiçbir değişiklik yapılamadı. Bakanlık da bunu bildiği için sustu ve aslında bu yanlışla ilgili yolculukta kendince açıklama yaptı. Hiç mücadele bırakılmıyor. Vergi dilimi meselesi önemlidir diye düşünüyorum ve hemen ücretlileri, memuru ilgilendiren, emekliyi ilgilendiren, memur emeklisini, işçi emeklisini ilgilendiren ve 3600 ek gösterge meselesi kim ne haber bekliyor? Bununla ilgili gelişmeyi de Sabah gazetesi tabii ki Hazal Ateş'e sormak isterim. Hazal.
İyi yayınlar.
Nedir 3600 ek gösterge? Memur, emekli ne bekliyor? Nedir durum?
Tabii ki milyonlarca memur, emeklinin gözü yarın açıklanacak 6 aylık enflasyona çevrildi. Haliyle Melih Okur. Yani yarın açıklanacak 6 aylık enflasyonla birlikte hem toplu sözleşmeden kaynaklı zam alacak kamu çalışanları ve SSK Bağkur emeklileri. Bununla beraber zamla birlikte enflasyon farkı ve 3600 ek gösterge zammı da eklenecek ilk defa bu yıl memurların maaşlarına. Şimdi yarın saat 10 gibi açıklayacak biliyorsunuz. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini ki Aralık ayında enflasyonun %3 çıkması durumunda kamu çalışanlarının yaklaşık %18.6, SSK Bağkur emeklilerinin de yaklaşık %17.5 bir zam alması öngörülüyor ki buna refah payının da bir 10-15 puan eklendiğinde bugün Ankara'da konuşulan tutar alacakları zam miktarı %30'lar, %35'ler konuşulmakta. 3600 ek göstergeyle yapılacak tabii ki düzenlemelerde bunun üstüne ekstradan memurun ve memur emeklisinin cebine yansıyacak tabii ki.
Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz ve tabii ki 3600 ek gösterge yarın açıklanacak enflasyon, aylık enflasyon oranına bağlı memura, memur emeklisine, işçiye verilecek ücret önemli ama EYT'liler var. SSK değil. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kapısına hepsi yığıldı. Bu defa karşımızda Ahmet Kıvanç olacak. Habertürk.com'un yazarı. Ahmet Kıvanç, merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Bir kere Ahmet, bir gazeteci olarak sana teşekkür ederim. Çünkü bilgi odaklı yayıncılık çok değerli. Ve çok gazeteci uzmanlık alanıyla ilgili bir uzmandan daha uzmandır. Ben bunu için sana teşekkür etmek isterim. Şimdi EYT'liler niye yığıldılar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kapısına?
Öncelikle çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Şimdi EYT'liler aslında iki sebeple yığıldılar. Birisi askerlik doğum borçlanması yıl sonuna kaldığı zaman, başvurular yıl sonuna kaldığı zaman asgari ücretteki artıştan etkilenmemek için yığıldılar. %55 oranında daha fazla prim ödemeleri söz konusuydu. Dolayısıyla 31 Aralık 2022 tarihine kadar emeklilik affedersiniz, askerlik borçlanması ve doğum borçlanması, genel olarak hizmet borçlanması için başvuranlar daha ucuz, daha az prim ödeyecekler. Bundan yararlanmak için yığılma oldu. Ama öğrendiğimize göre bazıları da emeklilik dilekçesi vermek için de gelmiş, kurum önlerine gelmişler. Bir kısmı da bilgi almak için, yani ben nasıl emekli olabilirim, ben EYT'den yararlanabilir miyim şeklinde bilgi almak için gelen vatandaşlar vardı. Onlar içerisinde hatta şöyle tanık oldum, bir yayın sırasında, bizim Habertürk'teki yayın sırasında tanık oldum. 3 günlük askerlik borçlanması yapması EYS kapsamına girmesi için yeterliymiş vatandaşın. O 3 günlük askerlik başvurusunun borçlanmasını yılbaşından önce yapacağım diye işte gitmiş, süre girmiş, saatlerce beklemiş. Halbuki onu yılbaşından sonra da yapsaydı, 1 Ocak'tan sonra da yapmış olsa çok büyük bir prim farkı söz konusu olmayacak. 3 günün primi 210 lira değildi, işte 300 lira gibi bir rakam söz konusu olacak. Toplam primden bahsediyorum yani. Bu şekilde biraz panik halde gidenler de oldu. Evet.
Paniğe gerek yok diyoruz. Öncelikle yarın meclis çalışıyor. Sözleşmelilerle ilgili düzenleme geliyor değil mi meclise?
Şimdi sözleşmelilerle ilgili düzenleme gelecek, evet. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin meclise gönderdiklerini ifade etti. Yalnız şimdi meclisin kendi işleyişi şu anda biraz takvimde sıkışmış vaziyette ve kendi işleyişinin gerektirdiği bazı kurallar söz konusu. Şimdi sözleşmeli personelle ilgili düzenleme ayrı bir kanun teklifi olarak mı görüşülecek? Yoksa EYT ile birlikte mi görüşülecek? Henüz buna karar verilmiş değil. Belki şöyle bir durum da olabilir. Sözleşmeli personelle birlikte bazı acelesi olan düzenlemeler olabilir. Mesela asgari ücreti işte 250 liralık destek verilecek biliyorsunuz. İşte en düşük emekli aylıklarında bir artış söz konusu. Biraz sonra daha geniş konuşuruz. Ayrıca işte memur maaşlarında ve emekli aylıklarında acaba enflasyonun üzerinde refah zammı yapılır mı şeklinde beklentiler var biliyorsunuz. Bunların kapsayan bir ayrı bir paket şeklinde de görüşülebilir. Ama sözleşmeli personel meclise intikal etti. Henüz AK Parti grubu bunu teklif haline getirip meclis başkanına sunulmadı. Yarın bir sözleşmeli kanun teklifinin görüşmesini şu an için bekleyemeyiz. Yani en azından şu saate kadar herhangi bir gelişme olmadı.
Peki biz hemen EYT'lilere odaklanalım, fokuslanalım ama memurları unutmayalım. Nedir memur maaşları ile ilgili Ankara'da %30-35 oranında bir beklenti var dedi Hazal Ateş. Ne diyorsun?
Şimdi Hazal'a katılıyorum. Şöyle bir durum var. Enflasyon oranında artış yapılıyor. Yıllardan beri memurlara da emeklilere de enflasyona paralel artış yapılıyor. Her ne kadar memurlarınki işte toplu sözleşme zammı varmış gibi görünüyor ama enflasyon toplu sözleşme zammını aştığı için her seferinde sonuçta yapılan zam enflasyona sınırlı kalıyor. Bu uzunca süredir böyle devam ediyor. Dolayısıyla hatta ben bir hesaplama yaptım. 2015 yılından bu yana ne oldu diye. 2015 yılında asgari ücret 1000 liraydı, net asgari ücret hatırlarsanız. O tarihten bu tarihe enflasyon %330 oranında arttı. Dolayısıyla gerek SSK Bağkur emekli aylıkları gerekse memur maaşları bu %300 enflasyona yakın düzeyde arttı. Kimisi münferit işte mesleklerle ilgili iyileştirmeler yapıldı. Ama genel olarak totalde yapılan artışlar bununla sınırlı kaldı. En düşük SSK ve Bağkur emekli aylığının 3500'e çıkartılmasını saymıyorum. O ayrı bir düzenleme konusu. Ona ayrıca değiniriz vaktimiz kalırsa. Ve şimdi bu 2015 yılındaki net asgari ücretle karşılaştırdığımız zaman çok ilginç tablolar ortaya çıkıyor. Örneğin o tarihte birin dördündeki bir öğretmenin eşi çalışmayan iki çocuğu olan bir öğretmenin o tarihteki Temmuz 2015 tarihindeki maaşı 2982 lira. Net asgari ücretin 1000 lira olduğunu hatırlarsak yani asgari ücretin 3 katı düzeyindeymiş. Polis memuru 8'in birindeki polis memurunun o tarihteki maaşı 3572 lira. Lafı uzatmayacağım. Şimdi örneğin öğretmenin bugün ki Ocak ayında 8507 lira çıkan asgari ücrete 3 katına ulaşabilmesi için öğretmen maaşının 25.367 liraya getirilmesi gerekiyor. Bu da mevcut maaşa göre yani 2022'nin ikinci yarısındaki maaş seviyesine göre %127 oranında bir artış yapılmasını gerektiriyor. Benzer şekilde işte polis memuru dedik. Polis memurunun o 3.2 katıydı 2015 yılının Temmuz ayında bir polis memurunun maaşı asgari ücretin 3.2 katıydı. Şimdi yeni asgari ücretin 3.2 katı olabilmesi için %105 oranında bir artış yapılması gerekiyor. Yine çok geniş bir kesim olan memurların hemşireler. 2568 liraymış Temmuz 2015 tarihinde. Yani asgari ücretin 2.6 katı. Bugün yine asgari ücretin 2.6 katı demek 21.845 lira. Yani buraya gelmek için de %111 oranında bir artış yapılması gerekiyor. Sonuçta biz asgari ücreti sadece son 6 yıllık dönem için karşılaştırıyorum bunu. Daha geçmişe doğru gittiğim zaman değerli olarak gerçekten daha da düşük kaldı asgari ücret karşısında. Ama sadece asgari ücretle karşılaştırmak da doğru değil. Yani burada da şu anlaşılmasın. Ya asgari ücret çok yüksek artıyor, öbürleri ondan düşük kaldı. O da yanlış anlaşılmasın. Asgari ücret olması gerektiği gibi artıyor diye bakmak lazım. Niye? Çünkü biz hep memur maaşı ve emekli aylıklarını TÜİK'in resmi enflasyon oranında, TÜİK'in ortalamasına göre gösteren enflasyon oranında artıyor. Oysa vatandaşın cebine yansıyan mutfak enflasyonu olsun, ulaşma enflasyonu, bunların çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Hepimiz yaşıyoruz kirasıyla. Dolayısıyla aslında gerçekte diğer emekli aylıklarının ve memur maaşlarının da asgari ücreti paralel şekilde getirilmesi gerekirdi. Şu anda artık bu çok büyük ihtiyaç. Yani
çok önemli bir konuyu söylüyorsun. Asgari ücret memurun parasını sollayıp geçmişse asgari ücret niye böyle demeyeceğiz? Bu ülkedeki memurun, bürokratın, işçinin, emeklinin de hakkını teslim edeceğiz. Çünkü milli gelir içinde %33'lük pay, emeğin payı %25'e inmişse, daha aşağıya inmesi durumunda bu ülke pek çok sosyal olayla karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden emeğin ücretlendirilmesi konusu 2022 ve 23'te Türkiye'nin bir numaralı konusu olacaktır diyorum ve teşekkür ediyorum. Emekliyi asla unutmuyorum. Bir intiba, 2-3500 en düşük emekli maaşı ama tabanı düzeltmek zorunda bu hükümet. Ben emeklinin de geçinebileceği insanca maaşı alması gerektiğine inanıyorum ve sana teşekkür ediyorum Ahmet Kıvanç.
Ben teşekkür ediyorum.
Görüşmek üzere. Konu hassas ve önemli. Bu hassas ve önemli konu üzerinde gerçekten sosyolojik olarak da analizler yapmamız gerekiyor. İşte gıda enflasyonu, tarım ve hayvancılığın durumu, ne olacak bizim halimiz filan demeyelim. Biz hiç umudumuzu yitirmiyoruz. Ülkeyi iyi yönetecek, yönetişim krizini aşacak kadrolara ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Peki 2022'de tarım ve hayvancılıkta durum nasıldı? 2023'te çözüm modeli ne? Bu defa Sencer Solakoğlu karşımızda, TÜSEDAT Başkanı. 2022'de bas bas bağırdı Sencer Solakoğlu bir başına. Yapmayın, hayvanlar kesiliyor, bu politika sürdürülemez dedi ve ne oldu? Sencer Bey merhaba.
Merhabalar Melih Hanım, nasılsınız?
Ben çok iyiyim, siz iyi misiniz?
Yani işte ülke iyileştikçe biz daha iyi oluyoruz. Şu anda temennilerle yaşıyoruz, öyle diyeyim.
Peki, hayvancılık sınıfta kaldı 2022'de. Bitkisel üretim tarımı biraz kurtardı. Hayvancılığa bakarsak etten süte, bu yıl ete süte zam beklersiniz siz, öyle değil mi? Ben bekliyorum şahsen.
Şöyle Melih Hanım, zaten son 5 yılımız o kadar karanlık geçti ki gelmeyen 5 yılın bütün zamları ne yazık ki 2022'nin son 1-2 ayına ve 2023'ün ilk aylarına yansıyor. Bunu engellemenin önünde hiçbir fırsat da yok. Çünkü baktığınız zaman üretim enflasyonuna gördüğümüz çok bariz %168'lik, %170'lik bir artış varken, öbür taraftan gıdaya gelen zam bunu kurtarmadığı için aradaki fark hep çiftçinin aleyhine gidiyordu. Yani %170 maliyeti artan çiftçi ancak %80 zammını yapabilmiş gibi gözüküyordu ki bu etle sütte böyle olmadı. Çok çok daha küçük yüzdeler arttırıldığı için çok ciddi anlamda süt üretiminde gerileme var. Ve şu anda insanlar fark ediyor, çok ciddi anlamda et üretiminde potansiyel hayvan sayısı olarak da potansiyelimiz olarak da gerileme var. Potansiyel şöyle, bizim bel kemiğimiz diyebileceğimiz, Türkiye'nin bel kemiği diyebileceğimiz küçük ve orta ölçekli aile işletmeleri pes ettiler. Ciddi bir rakam pes etti. Dayanabilen insanlar küçülttü. Dolayısıyla potansiyelimizde bir, kapasitemizde bir daralma oldu. Öbür taraftan üreten kesiminde kapasite düşürümü ve bir sonraki nesle bu işi lanet olsun devretmiyorum demek kaydıyla küçülterek işte emekliliğine doğru bütün borçlarını ödemek için hayvanlarını kestirip, ineklerini kestirip borçlarını ödeyip iyice böyle kabuğuna doğru çekilmiş bir Türkiye hayvancılığı var. Şimdi ne olacak? Bunu konuşuruz beraber.
Şimdi çok önemli bir konunun çerçevesini çizdiniz. Türkiye'de 1 ile 9 arasında hayvana sahip işletme sayısı, hayvancılık bütün olarak işletmelere baktığımızda %85 oluşturuyor. Öyle değil mi?
Bilmem. Yani bunu veriler bilen biri öyle. Var mı? Çok merak ediyorum. Yani veriler nereden, kimden geliyor? Nasıl bu veriler, kim ulaşıyor, kim sayım yapıyor? Şimdi
Hayvancılık Genel Müdürlüğü yapıyor.
Ama Hayvancılık Genel Müdürlüğü sayım yapmıyor. Yani 2001 senesinde son hayvan sayımı gerçekleşti. Ondan sonra bir daha bir resmi sayım yapılmadı. Yani dolayısıyla bir rakamlar ortalıkta geziniyor. Evet, bu 2001 yılında böyleydi. Ama o günden bugüne kadar teorik olan rakamlar sizin söylediğiniz rakamlar ama biz pratikte çok farklı rakamlar olduğu kanaatindeyiz sektörün içindeki profesyonel insanlar olarak.
Nedir yani, sizin düşündüğünüz rakamlar? Önemli bir konu çünkü.
Yani bu karnımdaki hissiyattan bahsediyorsanız çok farklı. Son özellikle 5 sene içerisinde süt fiyatlarının bu kadar aşağı doğru gelmesi... bu sayıları, bu %85'lik olan sayıları belki %50 belki %60'lara kadar düşürdüğünü, örgütlü süt satışının çok daha fazla arttığı kanaatindeyim. Çünkü şöyle bir şey var, yani gelen verilere baktığınız zaman Türkiye dünyanın en çok süt üreten ilk 5-6 ülkesinden bir tanesi. Almanya'dan bile neredeyse fazla süt üretiyoruz gibi duruyor. İhracatımız çok sınırlı olduğuna göre Almanya'dan daha fazla süt tüketiyor veya süt ürünü tüketiyor olmamız gerekir. Biz bunun böyle olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Sahadaki satışlardan da görebiliyoruz. Öbür taraftan baktığınız zaman ette de aynı şey söz konusu. Yani et üretiminin ve hayvancılığın resmi verilerine baktığınız zaman dünyadaki herhalde en büyük ilkine 2-3 tane ülkeden bir tanesiyiz hayvan varlığı olarak veya ilk 5'ten bir tanesiyiz. Çok önemli değil. Ama biz et ihracatında çok sınırlı olduğumuz için tüketiyor olmamız lazım. Dünyada en çok et tüketen ilk 5 ülkeden bir tanesine sokuyor bizi. Ki bunun doğru olmadığını herhalde dinleyicilerimiz de teyit edebileceklerdir. Dolayısıyla şu andaki elimizdeki rakamlar gerçekten hiçbir şey ama hiçbir şey ifade etmiyor. Şimdi bel kemiği niye diyorum? Bence sayısal olarak değil, potansiyel olarak bel kemiği. Şimdi Türkiye'de müthiş bir peynir çeşitliliği var ve yöresel gıdalarımız çok çok zengin, sayısal olarak da öyle. Bu küçük aile işletmelerinin yok olması ne yazık ki endüstriyel dediğimiz ürünlerin miktarının artmasına ama yerel, yöresel ve kültürel olarak tanımlayabileceğimiz birçok ürünün de kaybolmasına sebep veriyor ki bu kanımca hani toprağın altındaki petrolden çok daha zenginlik ifade eden bir şeydir. Kültürel varlıklarımızı korumamız, peynir çeşitliklerimizi, gıda çeşitliklerimizi korumamız ve bunları pazara sunup dünya piyasalarında satıyor olmak bence çok daha sürdürülebilir bir büyüme modeli. Yani tarımın içerdiği potansiyeli yok ediyoruz bir anlamda. Bakın Ulusal Süt Konseyi diye bir merhum var biliyorsunuz, malumunuz. Ulusal Süt Konseyi. Evet, gülüyorsunuz. Ben ağlıyorum. Çünkü hala ucra köşelerde çok küçük çaplı üretim yapanların baktıkları rakam, Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı rakam. Ama bugün baktığınız zaman maliyet olarak 8.70, ki biz öyle olmadığı kanaatindeyiz. Çok daha yüksek bir maliyet var süt üretmenin. Ama onlar 8 lira 70 kuruşa üretebildiğini iddia ediyorlar. Ama satış fiyatında hala 8,5 lira olarak koyuyorlar. Yani resmen küçük pazarlık yapma şansı olmayan 100 litre, 150 litre sütü olan küçük aile işletmelerine siz ölün diye bir ferman düzenlemiş durumunda. Nasılsa piyasa kendini regüle ediyor diyorlar ama organize piyasa kendini regüle ediyor. Büyük işletmeler veya daha kooperatifleşmeyi başarmış işte Marmara, Ege ve İç Anadolu'da özellikle Konya bölgesinin organize olmuş süt satış sistematiği, evet, piyasada bir fiyat oluşturdu. Bu fiyatın çok üzerinde bir fiyat ama çok küçük üretici hala ezildiği için de hala inek kesmek durumunda kalıyor. Yani 2022 neydi? Şöyle özetleyebiliriz. Tam bir faciaydı. 2023'ün de çok farklı olmasını beklemek gerçekçi olmaz. Ama 2022 ile 2023 arasındaki en büyük fark, 2022 üretici için faciaydı. 2023 bunun sonuçlarına katlanacak olan tüketici için facia olacak.
Bu çok önemli. Şimdi biraz önce yaptığınız değerlendirmeyi çok önemsiyorum. Çünkü küçük aile işletmelerini açıkçası devre dışı bırakan ve bir piyasayı olduğu gibi organize ve endüstriyele iten anlayış. Bu doğru bir anlayış değil. Siz de bunun altını çizdiniz. Peki ne kadar süt üretimimiz var şu an? Eldeki veriler ve 2022'de biz kaç bin hayvan kestik? Bir envanter var mı elinizde?
Melih Hanım, bu soruyu Tarım Bakanı'na sorarsanız o da bunun cevabını veremeyecek. Bir rakam söyleyecektir ama tamamen teorik rakamlar, işte TÜİK'ten vesaire. TÜİK'e de zaten Tarım Bakanlığı veriyor. Bunlar işte küpe numaraları üzerinden gidilen, arada sırada af geldiği için bunlar yeniden revize oluyor vesaire. Ama bakıldığı zaman gerçekten bu ülkenin kaç ton süt ürettiğini bilmek çok zor değil. Ama bilmek istenmediği kanaatindeyim. Çünkü istense ölçülebilir bir şey bu. Yerel, yöresel ürünler dahil olmak üzere biliyorsunuz bir tarbil sistemimiz var. Bu sistem üzerinden bunun ölçülmesi gerçekten, hani bir ay içerisinde Türkiye envanterinin tamamını çıkartabilir. En azından hayvancılık, büyükbaş hayvancılık ve bunun mamulleriyle ilgili. Ama ne yazık ki bu rakamlar yok. Kaç hayvan kesildiğiyle ilgili ortalıkta rakamlar uçuşuyor ama biz işte oradan buradan örnekleme yapıp bir genellemeye doğru vurmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten çok zor. Şimdi şoför koltuğunda oturuyor, biz üreticiler olarak öyleyiz. Muazzam bir sis var ve farları çalışmıyor aracın. Hiçbir yolda şey yok, gösterge yok ve biz hani Allah'a emanet gittiği yere kadar gidiyoruz. Nerede duvara toslayacağız diye sorarsanız yavaş yavaş tosladı. Yani küçük üreticiler duvara tosladılar. Büyükler de bunun yanında zaman içerisinde, bugün fiyatlar biraz toparladı piyasada serbest ekonomik çalıştığı için. Ama yarının ne olacağını hiçbir kimse size bugün söyleyemez. Gıda kadar stratejik bir üründe bu kadar başıboş, bu kadar körü körüne gitmek ne kadar doğru? Bir de endüstriyelleşme diyorsunuz. Endüstriyel tarım ve hayvancılık çok kıymetli. Endüstriyel tarım ve hayvancılık şu yüzden çok kıymetli. Biliyorsunuz bir zirve yaptık sizinle beraber.
Evet,
ve
evet.
Bu zirvenin de sonuç, yani çıktısı çıktı, bildirgesi üzerine birazcık şu anda çalışıyoruz. Ama çok net bir şey var. Sizin de değindiğiniz, Türkiye çok büyük bir ülke olduğu için bir karma sistem olması gerekir. Burada küçük işletmelerinde, büyük işletmelerinde olduğu bir kaynak, kaynaşma söz konusu olması lazım. Yani ne öyle ne böyle, ne siyah ne beyaz. Bugün Karadeniz'de yapılan çiftçilikle Söke Ovası'nda veya Çukurova'da yapılan tarımsal üretimi aynı metotla desteklemek doğru olamaz. Bugün Erzurum'da İzmir'i aynı şekilde destekleme modeliyle, bir tek modelle başarılı bir şekilde yönetemezsiniz. Bugün Bursa çok farklı, Urfa çok farklı. Yani bunların hepsinin aynı sepete konulması bile aslında işin yönetilemediğinin bence çok güzel bir ispatı. Bugün Erzurum'da organik tarım yapılabilir, Bursa'da endüstriyel tarım yapılabilir. İkisi de kendi içerisinde çok kıymetli, yeter ki markalaşabilsin. Erzurum'daki çiftçi markalaşırsa Erzurum zenginleşir, Bursa'daki çiftçi markalaşırsa Bursa zenginleşir. Ama topyekün baktığınız zaman 1 artı 1'in 3 ettiği bir denklemden bahsediyorsunuz. Çünkü burada unutulan X ihracat potansiyeli. Markalaşmayla gelecek olan ihracat potansiyeli Türkiye'yi ihya edebilecek potansiyelde olduğunu düşünüyoruz. Sadece et ve sütte değil, özellikle sebze ve yaş sebze meyvede. Meyvede zaten bir miktar narenciyede bir şeyler yapıyoruz ama markalaşma adına, Türkiye olarak markalaşma adına müthiş bir potansiyel içeriyor. Bunun için hem küçük çiftçi lazım, hem büyük çiftçi lazım.
Ben buna katılıyorum ve aynı tezi savunan biriyim ve çok önemsiyorum bu konuyu. İkinci takıldığım ve sizin altını ısrarla çizdiğiniz konu. Herkes aklından bir sayı ortaya atıyor. Bu sayıları ortaya atmayacaksınız. Envanter ciddiyet ister. Veri ciddiyet ister. Biz bir an önce sınıfta kaldık ama ev ödevimizi doğru yapalım ve zararı ne neresinden dönerse kar ederiz. Öyle değil mi? Bunu söylüyorsunuz. Bunu anlıyorum.
Evet, bunu söylüyorum. Ama bunu söylerken telafisinin de mümkün olmadığının bilincindeyim. Çünkü Türkiye seçime kadar hiçbir acı tabloyla karşılaşmak istemeyecektir. Siyasi ortamdan dolayı, seçim ekonomisinde ve seçim arifesinde olduğumuz için. Dolayısıyla bugün gerçekten atıyorum 100 milyon deniyorsa hayvanın 20 milyon olduğunu kimse açıklamak istemeyecektir. Çünkü hesap sorulur. Bu hesabın sonunda da acı reçete gerektirecektir. Bu spekülasyona ve yönetim zorluğuna sebep verecektir. Seçim öncesi hiçbir hükümet bunu istemeyecektir. Yeni hükümet dönemine girersek şayet, diyelim ki bir değişiklik oldu. Bu değişikliğin sonucunda da zaten üstesinden gelinmesi gereken ciddi bir ekonomik enkaz var ortada. Yani bir sürü taviz veriliyor ama bunun bedeli yarın bir gün muhakkak ödenmek zorunda kalacaktır. O gün geldiği zaman biz hayvancıların sesini ne kadar duyurabileceğimiz gerçekten meçhul. Çünkü ülkenin çok ciddi başka problemleri de var. Biz gıdanın çok önemli olduğunu ve gıda için üretim yapmak zorunda olduğumuzu iddia ediyoruz. Şu anda Tarım Bakanlığı biz bunları konuşurken hesap yapıyor. İşte çok inek kesildi, evet. 1,5 milyon adet gebe düve ithal edersek sütü regüle edebilir miyiz? Yani fiyatı baskılayabilir miyiz gibilerinden. Yazıklar olsun. Yani
kaç şirket para kazanıyor bu işten? 8 şirket olduğunu biliyorum ben.
Ben 4-5 diye biliyorum ama önemli değil. Bakın 4-5 tane şirketin para kazanması da beni rahatsız etmiyor. Beni rahatsız eden şu: siz önce yerli üreticinizi, yerli üreticinin hayvanlarını kesime zorlayacaksınız, iflasa zorlayacaksınız. Ondan sonra yabancı çiftçiyi kalkındıracaksınız. Bu nasıl bir politikasızlıktır? Bu nasıl açıklanabilir? Yani bunun açıklaması, izahati olmayan bir konu. Bir de şöyle bir şey var. Ben zaten gülüyorum. Çünkü ben kendim 100 tane gebe düve alayım diye araştırdım. Yok. Yani ben geçen hafta Avrupa'daydım. Avrupa'da inanın hayvan kıtlığı var. Et kıtlığı var. En merkezi ülkelerinde dahil bu var. Amerika'da acaba gebe genç hayvan bulabilir miyim diye Amerika'nın en büyük tohum satan firmalarının başında gelen firmanın sahibini aradım. Sordum, güldü. Dedi ki yani şu anda ancak buzağı alırsın, 2 sene boyunca beklemen lazım. Şu anda et hayvanı, et açığı olduğu için et ırkı tohumlamaları yapılıyor ve genç dişi hayvan çok fazla üretilmiyor. Çiftlikler ihtiyaçları kadar üretiyor. Bu koşullarda nereden alacaksınız? Yani paranızla da alamayacak bir durumla karşı karşıyasınız şu anda dünya konjonktürü olarak baktığınız zaman. Şimdi anlıyor insanlar ki ya bu adamlar bağırıyorlardı. Umarım anlıyorlardır. Siyaset için değildi bizim bağırışımız. Biz ülkemizin geleceğiyle ilgili çok ciddi anlamda kaygılanıyoruz ve kaygılanmaya devam ediyoruz. Çünkü hala zihniyetin zerre kadar değişmediğini, hala arka kapıdan fiyatları çiftçinin fiyat artışını nasıl bastırırız mentalitesinin hakim olduğunu görüyoruz ve nasıl ders çıkartılmadı bunca hatadan sonra anlam veremiyoruz açıkçası.
Şimdi sizi dinlerken bakıyorum ki özellikle dışarıda hava 18 derece, İstanbul'da 14 derece, bazı illerde 18 derece. Yani evet. Yağış yok. İklime bağlı aslında sıkıntı her yeri etkileyecek, değil mi? Tarımı, tarımsal ürünü, otu etkileyecek en azından. Bunun evet. Altını çizmemizde fayda yok mu? Yani tamamen yemde, tohumda, bitkisel birçok üründe dışa bağımlıyız biz. Tarımda tamamen dışa bağımlıyız. Nasıl, hayvan da yok, ne yapacağız biz?
Bilmiyorum. Bunun cevabını vermek gerçekten imkansız. Ama size şunu söyleyebilirim. Bu kuraklık bize mahsus bir şey değil. Bu kuraklık ne yazık ki bütün Avrupa'da da var. Bugün Avrupa'nın su hazinelerinde su kalmadı. Ve üçüncü yılına giriyor Kuzey Avrupa kuraklıkta. Ve bu kuraklığın sonucu Avrupa'yı da etkileyecek. Türkiye'de de etkili olacak ama Avrupa'yı da etkileyecek. Avrupa hapşırdığı zaman biz zatürre oluyoruz. Yani o kadar bağımlıyız ki Avrupa'ya birçok konuda. Ama oradaki fiyatların artışının karşısında Türkiye'deki fiyatlar yine yoğun bir şekilde artacaktır. Burada gidilebilecek, bakılabilecek diğer ülkeler de bize pek uymuyor. Yani kesim şekliyle ilgili uymuyor, hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili uymuyor. Avustralya'ya baktığınız zaman çok müthiş bir kuraklık orada da yine söz konusu. Öte yandan gümbür gümbür gelen, kesinlikle üzerinde şu anda bakanlık tarafında benim duyduğum kadarıyla hiçbir çalışma, böyle elle tutulur çalışma olmayan iklim değişikliği ve bu iklim değişikliğinin getireceği regülatif sınırlamalar, kıstaslar, koşullar olacak ve buradan da bir daha darbe alması söz konusu. Yani yıl başındayız, çok iç açıcı konuşmadığımın farkındayım ama gerçekten karamsar bir tabloyla karşı karşıyayız.
Yo, ben bu iklime baktığımda iklimi yönetememe krizinin açıkçası pek çok ülkeyi tehdit ettiğinin farkındayım ve buna karşın önlemler alınması gerekir. Özellikle tarım ve hayvancılıkta. Görüyoruz ki 2023 yılında tüketici pahalı süt içecek, pahalı et yiyecek, ona da istediği gibi erişebilirse. Öyle değil mi?
Bakın şu anda ben işte kasapları gezdim. Avrupa'daki et fiyatlarına birazcık şöyle bir göz gezdirdim. Yani Türkiye hala onlara mukayesen tabii ki gelir olarak da ama fiyat olarak da çok daha uygun. Ama yurt dışından ithal etmeye kalktığınız zaman onların maliyetleri doğrultusunda ithalat yapıldığı için buradaki fiyatları çok ciddi anlamda yükseltmek zorunda kalacağımızın göstergesi. Evet, Türkiye alım gücünde bu asgari ücrete gelen zam belki belli bir süre idare edecektir ama ben Mart ayından sonra yine bir güçlükle karşılaşılabileceği endişesi taşıyorum. Dolar bu seviyede kalırsa, çok dolara bağımlı olduğumuz için gıda enflasyonu kontrol altında tutulabileceği kanaatindeyim ama doları daha ne kadar bu seviyede tutabilecekleri konusunda bu faiz politikasıyla, ben hani 4 yıl iktisat okudum. İnanın ben hakikaten anlamıyorum. Yani bunun bir izahatı yok ve ben sonuçlarını da görüyorum. Neye mal olacağını da görüyorum. Mavi Hoca da çok güzel bir yazı ele almış. O da çok net bir şekilde anlatmış. Yani ben şaşkınlık içerisinde ama kara bir günün geleceğinden de endişeliyim. İnsanları endişeye sevk etmek istemiyorum ama birilerinin çıkıp bize endişe etmeyin çünkü diye olması lazım. Aksi takdirde daha çok çiftlik kapanır ve tam anlamıyla %100 dışarıya bağımlı hale geliriz ki bence bu dönemde bunun olmaması lazım. Yani mesela İsviçre gibi bir ülke bile şu anda radyo istasyonlarından, televizyon kanallarından tam bağımsızlık, gıda konusunda nasıl tam bağımsızlığa erişebiliriz? bu dönem yurt dışına bağımlı olmanın ne kadar tehlikeli ve tehditkar olduğunu konuştuğu bir dönemde biz 1,5 milyon gebe düve ithalatını nasıl yapabiliriz konuşuyor olmamız gerçekten akıllara durgunluk veren bir yaklaşım.
Haklısınız. Biz şöyle tabloya baktığımızda iklime bağlı tarımda, hayvancılıkta dadılık yapıyoruz. Çünkü girdide tamamen dışa bağımlıyız. Girdilere baktığımızda yani neokapitalist sistem tamamen çalışıyor. Çıktıya baktığımızda ise kontrollü ekonomi uygulanıyor. Sanki Kuzey Kore gibiyiz. Öyle değil mi? Şimdi burada da büyük bir açmaz var. Çözümle nasıl çıkacağız buradan? En azından bir mesaj verin bize.
Lütfen siyaset olarak algılanmasın.
Hayır, ben sizi tanıyorum. Ben bunların hiçbirinin siyasi boyutlu olduğunu falan düşünmüyorum. Biz tarımı kaybetmiş, hayvancılıkta sınıfta kalmış, gıda arz güvenliğinin çok iklime bağlı olarak önem kazandığı bir günde yayın yapıyoruz. Beni ilgilendirmiyor ABC Partisi. Bana ne? Gazeteciyim ben. Buyurun, sizi dinliyorum.
O zaman biz özümüze geri dönmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ıslah programından başlamak kaydıyla derhal bir ıslah programı başlatmak zorundayız. Hem tohumculukta hem hayvancılıkta. Bununla beraber çiftçinin eğitimine çok hızlı bir şekilde eğilmemiz gerekiyor. Çünkü zirvede de konuştuk. Sadece üretmek marifet değil, herkes üretebilir. Verimli ve uygun maliyetli üretmek bilgiden geçiyor. Bilgi dünyasında, teknoloji çağında hala taş devrindeymiş gibi üretim yapmanın sempatik tarafları olabilir. Ama real hiçbir tarafı yok. Dolayısıyla çiftçinin bilinçlenmesi, çiftçinin bilgilendirilmesi ve hayvan bazında verimini arttırması için yerel kaynakları kullanarak, illaki yurt dışından ithal edilmiş ürünlerle bunu yapmak zorunda değiller ama küçük dokunuşlarla çok yol kat edilebileceği kanaatindeyim. Dolayısıyla verimliliğe hız vermemiz lazım. Evet, çok kısa vadede bu söylediklerimi yapmak çok zor ama bir günde başlamak gerekiyor. O gün bence dündü. Dolayısıyla ne zaman başlanırsa Türkiye ondan sonra 5 yıl saysın, 6. yılında tamamen kendine yetecektir. 10. yılında da net ihracatçı olacaktır hayvansal protein konusunda.
Çok net söylediniz. Düğmeye basılmasıyla ilgili verimlilik, yüksek teknoloji ve insan kaynağının doğru kullanımı. Ben öyle algılıyorum olayı, değil mi?
Bu kadar basit. Bu kadar basit Melih Hanım. Başka hiçbir şey yok. Yani siz köyde üretim yapan geleneksel bir çiftçinin gelenekselliğini bozmak zorunda değilsiniz. Ama hayvan refahını ona anlattığınız zaman nasıl davranırsa, ne tip uygulamalar, mesela atlığını ne sıklıkta temizlerse veya ne sıklıkta ahırlarını havalandırırsa belki bir verim artışını yapabileceğini ona izah edip gösterip onu eğitirseniz oradan gelecek olan verim artışı zaten Türkiye için muazzam olacaktır. Çünkü hala üreticilerin ciddi bir kısmı küçük ve orta ölçekli üreticiler. Orta ölçekli üreticiler işte YouTube'dan veya kendine göre belli imkanlarla verim arttırmaya gayret gösteriyorlar ama onlar da bir fiyat kıstası içinde. Yani sizin söylediğiniz Kuzey Kore ile kapitalist sistemin birleşiminin getirdiği en büyük dezavantaj çiftçinin artık nefes almaya bile gücü kalmaması. Dolayısıyla yeniliklere, teknolojiye, yeni sistematiğe hiç açık değil. Yani bir miktar refah payı olması lazım ki verimliliği düşünsün, daha uyguna üretmeyi düşünsün. Şu anda nefes almak için adeta can çekişiyor küçük üretici. Ama bunların hiçbirine gerek yok. Tabii ne zaman gerek yok? Konumuz siyasetse gerek var. Ama konumuz Türkiye'nin çıkarlarıysa ve sadece Türkiye'nin çıkarlarıysa, hiçbir partiyi gözetmeksizin, o zaman bizim derhal bir eğitim seferberliği başlatmamız, üretim için bütün metotları masadan temizleyip tek tek sektör bazında ve bir sektörün diğer sektörlere olan etkilerini de kapsayaraktan bir model geliştirmemiz lazım. Bunun için çok büyük organizasyonlara gerek yok. Çünkü yıllardır verimsizlik, fiyat baskısı üreticinin kendisini ifade etmeyi ve farklı metotlarla ifade etmeyi onlara terbiye etti, öğretti. Şu anda sadece bir araya gelip net aksiyon planı, yani sonuç odaklı bir girişim ve sektör odaklı. Bugün hayvancılık dediğiniz zaman Türkiye'nin topraklarının %55'i zaten hayvancılık için yapılıyor. İşte tavuklu, yani kanatlı üretimi, büyük baş, küçük baş. Yani hepsi o kadar birbirinin içerisinde entegre ki, yani siz süt ürünlerinin ihracatını, meyve ihracatını yasaklayarak hiçbir şeyin fiyatını düşüremezsiniz. Ama siz üretimi arttırarak, verimliliği arttırarak, her şeyden çok verimli üretimi arttırdığınız zaman, o zaman vatandaşınız da daha ucuza gıdayı tüketebilir. Aksi takdirde aynı sistematikle farklı bir sonuç beklemek ne yazık ki çok mantık dışı.
Biz size teşekkür ediyoruz. Yeni yılın ilk yayınını tarım ve hayvancılığa ağırlıklı olarak ayırdık. Yani tarımı kaybettin Türkiye. Yanlış politikalarla 150 bin kişiyi aşan Tarım Bakanlığı örgütü var. Bizim bu kadar kalabalık örgütlere değil, 1000 kişilik bir bakanlıkla ruhunu ve gönlünü tarıma, hayvancılığa vermiş genç kitleyi kavim kültürle birleştirmeye ihtiyacımız var. Biz bunu yaparız. Ben size teşekkür ediyorum. Sağ olun
ben
diyorum.
Sağ olun.
Görüşmek üzere ve bugün de yayının sonuna geldik. Çarşamba yine birlikteyiz. Umutsuzluğa yer yok. Umutlu olacağız. Cumhuriyetin 100. yılına girdik. 100. yılda her sorunu aşacağız. Görüşmek üzere.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.